Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ledunke rahme. İnneke entel vehhab. Allahumme ec'alna minet tevvabin ve ec'alna minel mutedahhirin. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Aziz dinleyenlerimiz, değerli dostlar, tefsir dersimizde Tekfir suresine başlamıştık ve bugün itibariyle 15. ayete kadar geldik. İnşallah Cenab-ı Hak izin verirse bugün 15. ayetten surenin sonuna kadar Rabbimizin kelamını hem tilavet edeceğiz hem de anlamaya çalışacağız. Yüce Rabbimiz anlayışımızı daha da derinleştirsin, bize hikmetiyle yol göstersin, rüştümüzü gönlümüze ilham eylesin, dilimizi her türlü razı olmayacağı kelimeden, cümleden muhafaza buyursun efendim.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينِ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين صدق الله العظيم.
Değerli kardeşlerim, Tekfir suresinin 15. ayetinden sonuna kadar elhamdülillah tilavet etmiş olduk. Şimdi de Yüce Rabbimizin bu ayetlerde neler söylediğini, hangi mesajları biz kullarına vermek istediğini anlamaya çalışalım. Estağfirullah.
فَلَا اُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ
Andolsun bir görünüp bir sinenlere, akıp gidip kaybolanlara. Öncelikle Rabbimiz yeminle başlıyor. Buradaki fela ifadesi, müfessirlerimiz bunu iki şekilde anlamışlar. Bir, hayır iş bildiğiniz gibi değil diyerek o la edatına menfi bir anlam, yani negatif bir anlam veriliyor. Siz bir yol tutturmuş gidiyorsunuz. Ama bu gittiğiniz yol yol değil. Ya da peygamberim ve Kur'an'ım hakkında farklı farklı değerlendirmeler yapıyorsunuz. Fakat doğru yapmıyorsunuz. Sizin zannettiğiniz gibi değil mesele diyerek önce onların duruşlarının yanlışlığına dikkat çekilmiş oluyor bu anlam ifade edildiği zaman. Şayet kasemin başında bulunan, yani yeminin başında bulunan la edatıdır dediğimiz zaman da burada andolsun Cenab-ı Hak bazen yarattığı varlıklara ant içerek, adeta yemin ederek hem onların kıymetine, değerine dikkat çeker, hem de onların azametli duruşlarına, yüksek bir ayet olduklarına, mucize çapında bir işaret olduklarına dikkat çeker, yüce kudretine ve Cenab-ı Hakk'ın hikmetine kulak kesilelim diye, dikkat edelim diye. Burada da hunnes ve künnes kelimeleri geçiyor. Hunnes aslında hanis kelimesinin çoğuludur. Bu da büzülüp sinmek, gerilemek, geri dönmek, geri kalmak manalarına geliyor. Dolayısıyla hunnes, sinenler veya geri dönenler manasıyla tefsir edilmiştir. Yıldızlardan bahsedildiğini söyler müfessirlerimiz çoğu zaman. Yani fela uksimu bil hunnes, o bir var olup adeta bir yok oluş gibi o sinen, gözden kaybolan yıldızlara andolsun ki. El cevaril künnes, onlar kendi yörüngelerinde, kendi yuvalarında akıp giderler. Evet, yıldızlar gökyüzünden kaybolmaz. Bir şekilde güneş doğunca bizim gözlerimiz onları görmeye kudreti olmadığı için adeta gözden kaybolurlar. Burada aslında şöyle de bir dikkat çekme var sanki. Siz sıradan yaşayıp gidiyorsunuz. Başınızı kaldırın da bir bakın bakalım. O yıldızlar nasıl varlıklardır? Bir görülüyorlar, bir görülmüyorlar, siniyorlar. Künnes kelimesi ise ceylanların yuvasına girmesi ya da ağaçlık ve ormanlık aralığında kendilerinin gizlediği, o barındığı yuvalarına girmesi anlamına kullanılıyor. Burada ise daha çok yıldızların da kendi yörüngelerinde dönerken adeta kendi müstakar diyelim, kendi karar kılacakları yuvalarına doğru akıp gitmeleri kastedilmiş de olabiliyor. Bazı son dönem araştırmacıları diyelim ya da müfessirleri diyelim, bunun kara delikler olabileceğine de dikkat çekerler. Yıldızların gizlenmesi, yuvalarına dönmesi adeta bir kara delik oluşturması, bizim bilemediğimiz bir o dehlize doğru akıp gitmesi diyelim. Akıp gitmesi. Bazen videolarda, fotoğraflarda görüyorsunuz o kara delikleri. Nasıl dehşetli bir şeydir. Cenab-ı Hak işte böylesi yıldızlara da andolsun ki orada hiç şüphesiz çok azametli, efendim, hafsalamızın belki almakta zorlanacağı, anlamamızın güç olacağı yıldızların yaşadığı bir durum var. Bir sonuç var diyelim. Cenab-ı Hak bu şekilde de belki o dönemin insanların böyle kara delik gibi bir bilgileri yoktu. Anlayamayacağı tarzda biraz kapalı ifadeler. İşte o gizlenenlere, akıp akıp giderek yuvasına dönenlere andolsun ki. Hani belki yuvasına dönen anlamı da olduğu için bu künnes kelimesinde, yani yuvasına dönen herkese, her varlığa, her canlıya. Her canlı da bazen görünür, bazen kendi yuvasına çekilir, gizlenir. Bütün varlık, bizim cansız diye gördüğümüz varlıklarda da böyle. Bakıyorsunuz koskoca güneş bir yerde var görünüyor, hepimiz görüyoruz. İşte akşam oluyor, o da sanki görenlere göre yuvasına çekilmiş gibi ama bir başka alemde tekrar doğuyor elbette. İnsanoğlu onları bir var görüyor, bir adeta yok olmuş görüyor. Var olup adeta yok olan bir şekilde de gözden kaybolanlara yemin olsun ki. Yüce Rabbimizin bu yeminleri belki bizlerde şöyle bir duygu ve tefekkür de oluşturmalı. Cenab-ı Hakk'ın her bir varlığına yeniden yeniden bakmak, onların yüce, azametli yaratılışlarından yola çıkarak Yüce Rabbimizin azametine, kudretine dikkat çekmeliyiz. Bir şekilde onlar üzerinde yoğunlaşabilmeliyiz. Öyle yoğunlaşabilmeliyiz ki o tefekkürün içerisinde "Ya Rabbi, sen bunları boşuna yaratmadın" diyebilmeliyiz. Yüce Rabbimiz hiçbir şeyi boşuna, abes olarak yaratmamıştır. Sadece bir tek hedefi de yoktur onların. Vücudunuzdaki uzuvlarınıza bakın. Hiçbir uzuvun sadece tek bir vazifesi yoktur. Saymaya kalsanız belki 10-15, daha ince düşünürseniz belki 50-100 vazifesi var. Her bir uzvunuzun. Bütün alemde böyle. Dağların bir tek vazifesi yok. Birden fazla vazifesi var. Güneşin bir tek vazifesi yok. Birden fazla fonksiyonu var. Yıldızlar öyle. Her biri üzerinde düşününce insan elbette Yüce Rabbin azametine, kudretine yönelik tefekkürü derinleşir ve Cenab-ı Hak karşısında hayranlığı artar. O yüce kudret karşısında tabii olarak secdelere kapanır. Belki kimi zaman sükuta bürünür, belki kimi zaman da gözyaşlarına boğulur. Cenab-ı Hak her bir ayeti üzerinde onları anlama için bir yöneliş içimize koysun. Onu tefekkürle, idrakle derinleştirebilmeyi lütfeylesin. Ve bizim hangi ibretleri almamızı murad ediyorsa da o ibretleri, o hikmetleri kavramayı Cenab-ı Hak hepimize lütfeylesin efendim. Bir sonraki ayet geceye dikkat çekiyor. Geceye ant ediyor Cenab-ı Hak, yani yemin ediyor. وَالْلَيْلِ اِذَا عَسْعَسْ Kararmaya başladığı zaman geceye ya da bitmek üzere olan geceye andolsun. Burada asas kelimesi hem bir şeyin başlangıcı, yani gecenin başlangıcına, hem de bitişine işaret eder. Bunlar, bazı kelimeler zıt anlamlıdır denir. Bu da öyle bir kelime. وَالْلَيْلِ اِذَا عَسْعَسْ O zaman şöyle demek daha doğru olabilir. Gecenin başlangıcına ve sonuna yemin olsun ki, gece de bir ayettir Cenab-ı Hakk'ın. Hem öyle bir ayettir ki içinde nice sırlar o da barındırır. Gecenin olması bütün canlılar için müthiş bir sükunet, yani dinlenme, yani huzura erme, kendine gelme, yeniden hayata hazırlanma imkanı sunuyor geceler. Gecelerin nice nice sırları var, manevi sırları var. Manevi yücelişler gecelerde olduğu gibi, nice düşüşler de gecelerde olur. Sefahat alemleri gecelerde olduğu gibi, o seher vakitlerindeki manevi sofralar da gecelerin bir nimetidir diyelim. Gecelerde sunulan bir nimettir diyelim. Kimileri işte kat kat, derece derece gecelerde yükselirken, kimileri de yine seviye seviye, seviyesizliğe doğru, hatta çukurluğa doğru derekelere düşer, aşağılara düşer. Bu yönüyle geceler bir örtüdür. O örtünün içerisinde kimisi Rabbi ile buluşur, onunla el ünsü billah denilen ünsiyeti, Cenab-ı Hak'la münacatı, onunla adeta senli benli konuşmayı, içten içten ona yönelip ondan gelen ilhamlarla buluşmayı tadarken, kimileri de gözlerden nihan olduğu için, güya kimsenin görmediğini düşündüğü için nice nice cürümler işler, suçlar işler, günahlar işler. وَالْلَيْلِ اِذَا عَسْعَسْ Kararmaya ve adeta sonlanmaya hazır olan geceye yemin olsun ki. وَالصُّبْحُ اِذَا تَنَفَّسْ Nefes aldığı, yani ağarmaya yüz tuttuğu vakit sabaha and olsun ki. Cenab-ı Hak gündüze de yemin ediyor. O fecir dediğimiz ağarmaya başladığı an, sabah namazı vaktinin girdiği vakitler. Şöyle baktığınız zaman kainat ne dehşetli bir fotoğraf sunar. Adeta gündüz nefes alıyor. Sabah nefes almaya başlıyor. Yani yeniden diriliyor. Canlanıyor. Aydınlanıyor. Isınıyor. Her şey hareketlenmeye başlıyor. İşte o vakti de yemin olsun ki buyuruyor Yüce Rabbimiz. Şimdi bu kadar yeminden sonra bir cümle geliyor. Bu kadar yemin niye yapıldı? Şunun altını çiziyor Yüce Rabbimiz. Şöyle bir gerçekliğe dikkat çekiyor. İnnehu leqavlu rasulin kerim. O Kur'an var ya, o şerefli bir elçinin sözüdür. Kur'an-ı Kerim hakkında tabii Mekke müşrikleri Herhalde bunu sana şeytanlar öğretiyor. Sen galiba cinlerle irtibat kurdun. O cinler de zaman zaman böyle haberler getiriyorlar. Kur'an'ın kaynağı senin dediğin gibi Allah değil. Bu cinlerdir. Sen mecnunsun. Yani cinler çarpmış seni. Aklın karışmış. Ya da kahinsin sen. O tür varlıklarla irtibat kurup onlardan bir takım haberler çalıyorsun. Bize satmaya kalkıyorsun diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme iftiralar atıyorlardı. Tabii Efendimiz bu tür sözler karşısında elbette kalben çok inciniyordu. Fakat inatla, ısrarla kafirler onu zaten incitmek istiyorlardı. Cenab-ı Hak durumun onların iddiası gibi değil, çok farklı olduğunu, gerçekten alemlerin Rabbinden bir kelam olduğunu bütün insanlığa ilan etmek için de işte böyle yeminlerle başladı. Sonra da innehu le kavlu rasulin kerim. O şerefli bir elçinin getirdiği bir sözdür. Zaten burada hani şöyle bir görüş ortaya çıkamaz. Demek ki bu söz o zaman Cebrail'in sözüymüş. Buradaki elçiden maksat Cebrail'dir der müfessirler. Hani biz Allah'ın sözü diyorduk Kur'an'a. Herhalde bu demek ki Cebrail'in sözüymüş gibi bir mana çıkmaz. Neden? Çünkü zaten Yüce Rabbimiz burada Cebrail'in sözüdür demiyor. Şerefli bir elçinin sözüdür. Evet, o elçi Cebrail'dir. Fakat elçidir. Elçi kendisinden ne söylenirse onu taşıyan kişidir. Yani bu sizin zannettiğiniz gibi cinlerin ve şeytanların sözleri değil, şerefli bir elçinin, Allah elçisinin sözüdür. O elçi ki, ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَك۪ينَ. Güçlü ve arşın sahibi katında itibarlı ve orada son derece makamı yüksek bir elçi bu elçi. Güçlü, kuvvetli, tamam. Ve arşın sahibinin yanında da çok önemli bir konumu var, itibarı var. مُطَاعٍ ثَمَّ emin ve bu elçi yine orada itaat edilen bir elçi. Emrinde diğer melekler var, kendisine saygı duyan melekler var, itaat eden melekler var. Ve son derece güvenilir bir elçi bu. Burada kastedilen elçinin Cebrail olduğunu birçok müfessirimiz bu şekilde ifade eder. Zaten ayetlerin akışı da bunun böyle olduğunu gösterir. Kimi müfessirler buradaki elçiden maksadın Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem olacağını da ifade ederler. Evet, bu görüş de vardır. Bu zaten bu görüş bir başka ayetten de alınarak söylenen bir görüştür. Bu çerçevede Cebrail'in Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından gerçek suretinde bir iki defa görüldüğünü biliyoruz. Ama bütün vahiyler ona Cebrail vasıtasıyla geldiğini de biliyoruz. Bazen melek görünür, bazen görünmez. Bazen sesini doğrudan işitir aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Fakat iki defa gördüğünü biliyoruz. Birisi Hira'da ya da Batha denilen bir mevkide görmüştür Efendimiz. Bütün adeta ufku kapladığını görmüş, böyle gökyüzünü kapladığını görmüş. 600 kadar kanadının olduğuna dair rivayetler var. Evet, büyük bir melek, Cenab-ı Hakk'ın hususi yarattığı ve birçok meleğin de kendisine itaat ettiği bir melek, seçkin bir melek. Bunun vasıtasıyla diyor Cenab-ı Hak, Kur'an-ı Kerim geliyor. Yoksa sizin iddia ettiğiniz gibi Hazreti Peygamber bunu kendisi uydurmadı. Bir insandan öğrenmedi, bir cinden öğrenmedi. Herhangi bir varlık, başka bir varlık ona öğretiyor değil. Bu sadece güçlü bir elçinin, ki o elçi de sıradan bir elçi değil, Rahman'ın katında çok önemli bir yeri olan bir elçinin getirdiği bir sözdür, buyuruluyor. وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ. Sizin arkadaşınız Muhammed kesinlikle bir mecnun değildir, deli değildir. Sahibüküm ifadesi arkadaşınız. Yani sürekli beraber olduğunuz, aranızda yaşayan, her halini bildiğiniz o Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bir mecnun değil. Aslında mecnun olmadığını siz de çok iyi biliyorsunuz. Fakat böyle bir iddiada bulunmakla büyük bir şımarıklıkta, büyük bir efendim suç işleyen bir konuma düşüyorsunuz. siz onu cinlerin kapladığını, cinlerin esir aldığını, aklını karıştırdığını, dolayısıyla bir deliye döndüğünü zannediyorsunuz. Kesinlikle sizin arkadaşınız bir Mecnun değil. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْاُفُقُ الْمُب۪ينَ Yine andolsun ki onu, yani o meleği, o elçiyi, o apaçık bir ufukta görmüştür. O vahiy meleğini bizzat görmüştür. Sesini de işitmiş, nasıl bir varlık olduğunu da görmüştür. وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِظَن۪ينَ O peygamber, kendisine vahiy yoluyla gelen gaybi bilgileri size tebliğ edip öğretmede asla cimri davranan biri değildir. Zanî kelimesi, cimri davranan, işi eksilten değildir. Yani hiçbir vahyin, hiçbir cümlesini, hiçbir kelimesini sizden esirgemez. Ne geldiyse onu sizinle paylaşan bir peygamberdir. Onun kendi içinde sakladığı bir şeyler yok. Ya da onun arka planda size farklı bir şekilde bir plan kurduğu yok. Onun hani gizli bir ajandası yok anlamında. Yüce Rabbimiz o kendisine ne geliyorsa size aktaran bir peygamber. O cimri davranan biri değil. Bu zanîn kelimesi bir başka kıraatte zı harfiyle bir zanîn diye kullanılıyor. O zaman da mana bu sizin arkadaşınız bir Mecnun değil. Asla o böyle bir zanla, böyle bir hani cinlerden almak gibi bir suçlamayla töhmet altında bırakılamaz demek. Böyle bir töhmet altında bırakılamaz. Onun böyle uydurduğu ya da başka varlıklardan aldığı gibi, kahinlerin yaptığı gibi vahyi bu şekilde aldığı asla söylenemez anlamına geliyor. وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ O Kur'an, Allah'ın rahmetinden kovulmuş şeytanın sözü değildir. Asla ilahi rahmetten tard edilen şeytanların sözü değil. Cinlerin bir kısmının Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme vahiy gelmeden önce göklerde bir takım yerlerde oturdukları ve meleği âlâ denilen o melekler topluluğundan bir takım bilgiler devşirdikleri zaman zaman söz konusu oluyormuş ve onlar da o aldıkları bilgileri getirip bazı insanlara iletiyorlar. O bir doğruya o iletilen insanlarda 90 yanlış koyarak insanlara bir şekilde kendilerini kabul ettirmeye çalışırlarmış. Ama Cenab-ı Hakk'ın haber verdiğine göre yine Kur'an-ı Azimüşşan'da vahyi ilahi yani Kur'an vahyi indikten sonra artık onlar göklere de çıkamaz olmuşlar. Ve bizim bilmediğimiz, mahiyetini tam çözemediğimiz yakıcı bir ateş tarafından taşlanarak yakılıyorlar. Ne zaman göğe çıkmak isteseler böyle bir yakıcı ateş kendilerini kovalıyor ve adeta helak ediyor. Onun için Yüce Rabbimiz o diyor taşlanan herhangi bir şeytanın sözü değil o, o Kur'an. Alemlerin Rabbi tarafından indirilen ve Cebrail gibi güçlü, güvenilir ve kendisine birçok varlığın itaat ettiği bir elçinin getirdiği bir sözdür. فَاَيْنَ تَذْهَبُونَ Durum böyle olunca nereye gidiyorsunuz? Yani hangi görüşlere savrulup gidiyorsunuz? Böyle apaçık inen ve muhtevası çok dolu, sizi hak ve hakikate çağıran, gerçeklere çağıran, sizin faydanıza olan mesajlar içeren bir yol gösterici ilahi mesajlar varken siz bunlara kulak tıkayıp gözlerinizi kapayıp فَاَيْنَ تَذْهَبُونَ Nereye gidiyorsunuz? Hangi görüşlere sapıyorsunuz? Hangi keçi yollarına giriyorsunuz ana cadde varken? Cenab-ı Hak soruyor. اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ Oysa Kur'an bütün şuurlu ve sorumlu varlıklar için bir öğüt ve bir uyarıdır. Yani Kur'an bütün alemlere bir öğüttür. Hususiyle de insan ve cin topluluklarına. İnsan ve cin topluluklarına bir öğüttür. Bir hatırlatmadır. İlahi hakikatleri hatırlatmadır. Fakat bütün alemlere böyle bir öğüt olsa da bundan öğüt alabilecek olanlar sınırlıdır. لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ اَنْ يَسْتَقِيمُ Özellikle içinizden doğru yolu bulup o yolda yürümek isteyen herkes için bir öğüttür. Hayatına bir istikamet vermek isteyen, doğru bir hedefe doğru yürümek isteyenler için bir öğüttür. Bu istemek önemli. Meşiyetinizi yani iradenizi bu yönde eğer sevk eder, istikamet bulmak isterseniz, doğru yol acaba neresidir diye bir içinizde bir arayış başladıysa ve Kur'an ayetleriyle bu niyetle buluşursa elbette o kişi için, o kimseler için çok hatırlatıcı, gerçekleri gösterici bir öğüttür. وَمَا تَشَاءُونَ اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ Ama şunu da bilin ki, alemlerin Rabbi Allah dilemedikçe siz hiçbir şey dileyemezsiniz. Evet, bu ayet üzerinde müfessirlerimizin uzun açıklamaları var. Bir önceki ayet, siz elbette dilersiniz. Dilerseniz de mutlaka Kur'an'dan öğüt alırsınız. Fakat sizin dilemeniz yetmez. Allah dilemedikçe zaten sizin o istikameti kendi kudretinizle bulma gücünüz, kudretiniz yok, yetmez zaten. Siz sadece istersiniz istikamet üzere olmayı ama o istikameti gerçekleştirebilmek için Cenab-ı Hakk'ın izni, iradesi elbette olacaktır. Onun için siz hidayet bulduysanız, istikamet bulduysanız, yolunuzu doğrultmuş iseniz bunu kendinizin yaptığını da düşünmeyin. Allah'ın iradesi de tahakkuk etti. Sizin iradenize Allah'ın iradesi erişti ve siz o sayede istikamet buldunuz. Onun için burada müminlere de şöyle bir ikaz var adeta. Ey müminler, siz şayet iman ettiyseniz, imanla buluşmuş iseniz, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem gibi bir peygamberle yol yürüyorsanız, bunu da tamamen kendi isteğinizle, iradenizle, her şeyiyle gerçekleştirmiş gibi kendinizi görmeyin. Burada Allah'ın rahmeti sizinle beraber oldu. Sizin iradenizi Cenab-ı Hak tahakkuk safhasına çıkarma noktasında size yardım etti. Siz de istikamet buldunuz. Yine ey iman etmeyenler, siz de şayet böyle bir istikamet için yol arayışına girerseniz, sizin istemeniz kıymetli fakat istemeniz yetmez. Allah dilemedikçe sizin dilemeniz sonuç üretmez denmiş oluyor. Bazı alimler ise bu ayeti şöyle de anlarlar. Buradaki ve ma teşaune ifadesindeki ma olumsuzluk edatı olarak da anlaşılabilir. O zaman mana bir önceki ayetten de başlayarak şu şekilde olur. Bu Kur'an istikamet isteyenlere bir öğüttür. Ama ve ma teşaune. Siz böyle bir şey istemiyorsunuz. Ey kafirler, ey müşrikler. Siz böyle bir şey istemiyorsunuz. İlla en yaşa Allahu Rabbul Alemin. Şayet Allah hani cebren sizi hidayete getirmeyi murad ederse ancak o zaman mümin olacağınızı istiyorsunuz. Ya da ancak böyle bir durum söz konusu olunca sizin imanınız mümkün olabilir. Allah da sizi imtihan için yarattı. Femen şa'e fel yu'min, femen şa'e fel yekfur. Kim isterse o iman etsin, kim de isterse o nankör olsun, kafir olsun. Çünkü bu alem imtihan alemi. İşte Allah bizim zaten iman etmemizi isteseydi biz iman ederdik diyerek kendinizi adeta masum, mazur göstermeye kalkmayın demektir. وَمَا تَشَاءُونَ اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهِ Burada şu mana da var. Aslında ey insanlık, ey alem, ey alemlerde yaşayan insan ve cinler, şunu da bilin ki, esasen Allah dilemese sizin dilemeniz bile olmaz. Yani sizdeki dilemeyi yaratan da Allah. Yani sizin aslında gücünüz, kudretiniz kendinizden kaynaklanan bir şey değil. Size dileme özelliği, istidadı, kabiliyeti, gücü, kudreti onu da Allah verdi. Bu yönüyle biz istedik de böyle oldu gibi de bakmayın meseleye. Sizin hem meşiyetiniz, yani hem dilemeniz, hem de dilediğiniz şeyin gerçekleşmesi ancak Allah'ın muradı iledir. Allah istemedikten sonra ne dileyebilirsiniz, ne murad edebilirsiniz. Ama Allah size şu alemde imtihan olunduğunuz için bir dileme istidadı, kabiliyeti, gücü, kudreti ikram eyledi. Bunu yine Allah verdi, sermaye ondan. Siz o sermaye ile şayet müstakim bir insan olmak, dosdoğru bir insan olmak istiyorsanız, yönelirseniz bu Kur'an size çok büyük bir hatırlatıcıdır. Büyük bir öğüttür. Siz isteyin, Allah da sizin isteğinizi onayladıktan sonra, ki Yüce Rabbimiz hiçbir kulunun, iman etmek isteyen bir kulunun, öğüt almak isteyen bir kulunun önüne engel koyacak değildir. Allah'ın dilemesiyle siz o zaman müstakim insanlar haline gelirsiniz. Aksi halde gelemezsiniz. Biz isteseydik şöyle olurdu. Hayır. Belki sen isteyebilirsin Cenab-ı Hakk'ın yine müsaadesiyle. Fakat istediğin olmaz. Nitekim herkesin her istediği olmuyor. İşte sadece istemek sonucu yaratmaya yetmiyor. Sonucun oluşması aynı zamanda Cenab-ı Hakk'ın ikramıyla, ihsanıyla, nimetiyle olur. Bu sebeple denir ki iman Cenab-ı Hakk'ın ikramıyla, ihsanıyla, lütfuyla gerçekleşir. Evet, Yüce Rabbimizden niyazımız bize hem o dileme, isteme arzusunu güçlü bir şekilde ikram eylemesi ve o verdiği sermayeyi de istikamet üzere bir hayat sürmek için inşallah kullanmayı nasip etmesidir. Ondan dileğimiz budur. Ve yine Yüce Rabbimizden niyazımız bizlere tevfikini refik edip, yani elimizden tutup istikamet üzere yürümeyi ve nihayet müstakim insanlar olarak, kullar olarak huzuruna varmayı Cenab-ı Hak hepimize lütfeylesin efendim. Bu sözlerle Tekvir suresinin tefsirinin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnşallah Cenab-ı Hak lütfederse bir sonraki sure olan İnfitar suresiyle tefsir derslerimiz devam etmiş olur. Allah'ın lütfuyla, keremiyle efendim.